Ayrım 11.
Sayfa 103. 6. Pierre'in Dolohov'la ettiği düello meselesi örtbas edilmişti. Böylece o sıralarda Çar düelloları önlemek için çok sert önlemler almış olduğu halde ne hasımların ne de onlara tanıklık etmiş olanların başları derde girmedi. Buna karşılık doğruluğu Pierre'in eşinden ayrı yaşamasıyla ortaya çıkan düello öyküsü bütün sosyetede ağızdan ağza dolaşmaya başlamıştı çoktan. Evlilik dışı bir çocuk durumundayken bütün herkesin hoş görüp kayırdığı ve genç kızlar açısından Rus İmparatorluğu'nun en iyi kısmeti sayıldığı dönemde en küçük nedenlerle gururu okşanan ve göklere çıkarılan Pierre'in evlendikten sonra gelinlik kızlarla analarının artık ondan bekleyebilecekleri hiçbir şey kalmayınca bir başına bırakıldı. Kendisinin sosyetenin gözüne girmeyi istediği falan da yoktu pek. İstese de beceremezdi zaten. Olup bitenlerden ötürü şimdi herkes yalnızca onu suçlu bulmakta, onun da tıpkı babası gibi başkalarına azap vermeden edemeyen sağduyusuz ve kıskanç biri olduğunu söylemekteydi. Böylece Pierre, Petersburg'dan ayrıldıktan sonra Helen oraya dönüp gelince, bütün tanıdık ve dostları onu yalnız candan karşılamakla kalmayacak, geçirmiş olduğu felaketten ötürü ona saygı da göstermeye başlayacaklardı. Kocasından söz açılınca ağırbaşlı bir havaya bürünüyordu. Buna ne anlam verileceğini gerçi tam kestiremiyordu. Ama bu tavrın alışılmış inceliği de göz önüne alınırsa ona yakışmadığı söylenemezdi. Onun bu tavrı başına gelen felakete hiç yakınmaya kalkışmaksızın dayanmaya kararlı olduğunu, kocasını da kendisine Tanrı katından verilmiş bir ceza biçiminde kabul ettiğini belirtmekteydi. Prens Vasili kendi düşüncesini apaçık dile getiriyordu. Gerçekten de Pierre'den her söz açılışta prens omuzlarını silkmekte ve eliyle alnını göstererek ''Kafadan çatlaktır biraz, oldum bittim söylerim bunu'' demekteydi. Anna Pavlovna da ''Ben önceden söylemiştim'' diyordu Pierre için. ''Ben ta ne zaman ve herkesten önce, herkesten önce davrandığını üsteleyerek öne sürmekteydi.'' Onun çılgın ve çağımızın ahlaksızca düşünceleriyle bozulmuş bir genç olduğunu söylemiştim diyordu. O henüz Avrupa'dan döndüğü ve herkesin ona karşı hayranlık duyduğu zamanlar belirtmiştim bunu ben. Hani anımsıyor musunuz? Bir akşam evimde sanki kendisi bir maraymış gibi bir tavır takınmıştı. Sonunda ne oldu? Ben daha o zaman bu evliliğin olmasını istemiyordum. Olacakları da önceden haber vermiştim bir bir. Anna Pavlovna boş olduğu günlerde evinde eskisi gibi gece toplantıları yapıyordu. Yalnız ve yalnız onun yeteneklerine sahip olan biri düzenleyebilirdi böyle toplantıları. Bu gecelerde her şeyden önce Anna Pavlovna'nın kendisinin de dediği gibi evinde asıl yüksek sosyetenin kaymak tabakası, Petersburg sosyetesinin en seçkin aydınları toplanmaktaydı. Bu toplantıların oraya gelenlerin böyle inceden inceye elenip seçilmesinden başka bir özelliği daha vardı. O da Anna Pavlovna'nın verdiği her suarede herhangi bir yeni ve ilginç kişiyi sosyeteye sunması ve Petersburg sosyetesinde saraya bağlı, Çar'ın sınırsız yetkilere sahip olmasını savunan çevrelerin görüşlerinin ve politikanın başka hiçbir yerde görülmediği kadar açık ve kesin olarak belirmesiydi. 1806 yılının sonunda Napolyon'un Lena ve Auerstadt önlerinde Prusya ordusunu yok ettiği bütün üzücü ayrıntılarıyla öğrenildikten ve Prusya kalelerinin çoğunun teslim olduğu, bizim ordularımızın Prusya'ya girdiği ve Napolyon'la ikinci bir savaşa başladığı haberi duyulduktan sonra bir gece Anna Pavlovna evinde bir suare verdi. Asıl yüksek sosyetenin kaymak tabakası, kocasının bıraktığı gönül çekici mutsuz Helen'den, Mortmar'dan, daha yeni Viyana'dan dönmüş olan ve gönülleri esrikleştiren Prens Hippolyte'den, iki diplomattan, yaşlı teyzeden, salondakilere yalnız çok nitelikli bir adam olarak tanıtılan genç bir adamdan, annesiyle birlikte gelen bir Nedime'den ve daha az göze çarpan kimi kişilerden oluşmuştu. O akşam Anna Pavlovna'nın yenilik olarak konuklarına sunduğu kişi, Prusya'daki ordudan kurye olarak yeni gelmiş olan Boris Drubetskoy'du. Boris, Prusya'daki orduda çok önemli bir komutanın yaverliğini yapıyordu. O suarede sosyetedeki politika ısısının gösterdiği şuydu. Avrupa'daki hükümdarlarla ordu komutanları bütün bu tatsızlıkları ve üzüntüleri benim ve genel olarak bizim başımıza getirmek için Bonapart'ın yaptıklarını ne kadar görmemezlikten gelseler, bizim Bonapart için düşündüklerimiz değişmez. Bu konuda düşüncelerimizi yapmacıksız olarak söylemekten geri kalmayacağız. Ve Prusya kralıyla ötekilere ancak şöyle diyebiliriz. Şimdi cezanızı çekin. Bunu sen istedin, George Dandin. Dipnot: Molière'in Aldatılan Koca ya da George Dandin komedisinden bir tümce. Bizim söyleyeceğimiz tek söz bu. Anna Pavlovna'nın suaresinde siyasal ısının gösterdiği buydu. Konuklara sunulacak olan Boris salona girdiği vakit hemen hemen bütün topluluk bir araya gelmişti. Anna Pavlovna'nın yönettiği konuşmalar, Avusturya ile olan diplomatik ilişkilerimiz ve bu devletle bir anlaşma yapmamız umudu üzerinde dönüp duruyordu. Boris sırtında şık bir yaver üniformasıyla olgunlaşmış, dingin ve yanakları kızarmış olarak rahat bir tavırla girdi salona. Gerektiği gibi saygılar sunmak üzere teyzeye götürüldü önce, sonra da gene herkesin bulunduğu gruba getirildi. Anna Pavlovna ona kuru elini öptürdü, onu birileriyle tanıştırdı ve her birinin kim olduğunu fısıldayarak anlattı. Prens Ippolit Kuragin, sevimli bir genç. Bay Kruk, Kopenhag konsolosu çok zeki bir bay diyordu ya da sosyetede öyle tanıdığı için bir adamı çok nitelikli bir adam diye tanıtıyordu. Bu hizmet süresi boyunca Boris, Anna Mihailovna'nın çabaları, kendi yetenekleri ve ağırbaşlılığı sayesinde meslekte çok parlak bir duruma gelmeyi başarmıştı. Çok önemli birinin yaveriydi ve çok önemli bir görevle gitmişti Prusya'ya, şimdi de oradan kurye olarak dönmüştü. Olmütz'de o çok hoşuna giden yazılmamış rütbeler zincirini artık iyice benimsemişti. Söz konusu rütbeler zincirine göre bir teğmen, sırasında bir generalden onunla karşılaştırılmayacak kadar yüksek olabilirdi. Bu zincire göre meslekte başarıya ulaşmak için çaba harcamak, çalışmak, yüreklilik, dayanıklılık göstermek gerekli değildi. Ödülleri dağıtanlara karşı nasıl davranılacağını bilmek ve bunu becermek yetiyor da artıyordu bile. Boris bu sayede kendisinin bu kadar çabuk başarıya ulaşmasına hep şaşıyor, başkalarının bunu nasıl olup da anlamadıklarına bir türlü akıl erdiremiyordu. Bu püf noktasını kavradıktan sonra yaşamının bütün akışı, eski tanıdıklarıyla olan bütün ilişkileri, ilerisi için düşünmüş olduğu bütün tasarıları tümden değişmişti. Zengin değildi ama bütün parasını herkesten daha iyi giyimli olmak için harcıyordu. Kötü bir araba içinde sokaktan geçmekten ya da Petersburg sokaklarında eski bir arabayla görünmektense birçok eğlenceden yoksun kalmaya hazırdı. Kendisinden daha üstün, bu nedenle de kendisine yararlı olabilecek kişilere yakınlık gösteriyor, onlarla dostluk kurmaya çalışıyordu. Moskova'dan da nefret ediyordu. Rostovların evini, Natasha'ya karşı duyduğu çocukça aşkı anımsamak içinde hoşnutsuzluk uyandırıyordu. Zaten orduya gireli bir kez olsun Rostovlara uğramamıştı. Anna Pavlovna'nın salonunda bulunmayı meslekte önemli bir yükseliş sayıyordu. Kendisine düşen rolü henüz kavramış ve de Anna Pavlovna'nın kendisinden ilgi çekici bir konu olarak yararlanmasına hemen olanak yaratmıştı. Dikkatle her yüze bakmakta, karşılaştığı herkesle dostluk kurma olanaklarını ve bu dostluğun kendisine sağlayacağı çıkarı zihninde tartmaktaydı. Gösterilen yere güzel Helen'in yanına oturmuş, genel olarak konuşulanlara kulak vermişti. Danimarkalı konsolos şöyle diyordu: Viyana hükümeti anlaşmanın maddelerini öylesine uygulanması olanaksız şeyler olarak görüyor ki, en parlak başarılar elde edilse bile bunların yerine getirilmeyeceğini ileri sürüyor ve bu maddeleri uygulamak için gereken ne varsa bize sağlayabileceğinden kuşku duyuyor. Bunlar Avusturya hükümetinin kullandığı tümceler. Keskin zekalı adam ince bir gülümseyişle, bundan kuşkulanmak gurur verici bir şeydir dedi. Mortemart, Viyana hükümeti ile Avusturya İmparatoru arasında bir ayrım gözetmek gerekir. Avusturya İmparatoru hiçbir zaman böyle bir şeyi aklından geçirmemiştir. Bunu söyleyen hükümettir. Anna Pavlovna söze karıştı. Aziz Vikontum, Avrupa hiçbir zaman bizim içten bağlaşığımız olmayacaktır. Ondan sonra Anna Pavlovna Boris'in de konuşmaya katılması için Prusya kralının yürekliliğiyle karakter sağlamlığından söz etti. Boris dikkatle konuşanı dinliyor, sözün kendisine gelmesini bekliyordu. Bununla birlikte birkaç kez yanında oturan Güzel Helen'e dönüp bakmak fırsatını bulmuş, Güzel Helen de birkaç kez yakışıklı genç yaverle göz göze gelerek gülümsemişti. Anna Pavlovna çok doğal bir tavırla Prusya'nın durumundan söz açarak, Boris'ten Glogau'ya yaptığı yolculuğu ve Prusya ordusunun ne durumda olduğunu anlatmasını istedi. Boris bunun üzerine başından geçenleri oldukça ilgi çekici birçok küçük öyküyle süsleyerek anlattı. Bunları anlatırken de açıkladığı olaylar için neler düşündüğünü ağzından kaçırmamaya dikkat etti. Herkesin dikkati bir süre için Boris'in üzerinde toplanmıştı. Sunduğu bu yeniliğin konuklarca zevkle karşılandığını duyumsuyordu Anna Pavlovna. Boris'in anlattıklarına en çok ilgi gösteren Helen'di. Birkaç kez ona yolculuğu konusunda sorular sordu. Prusya'daki ordunun durumuyla da çok ilgilenir gibiydi. Boris sözünü bitirince Helen her zamanki gülümseyişle ona, ''Beni kesinlikle görmeye gelmelisiniz.'' dedi. Bu isteği Boris'in bilemeyeceği kimi nedenler yüzünden kesinlikle yerine getirilmesi gereken bir şeymiş gibi dile getirmişti. Hemen ekledi. ''Salı günü saat 8 ile 9 arasında beni çok sevindirmiş olursunuz.'' Boris genç kadına isteğini yerine getireceğine söz verdi. Onunla konuşmaya dalacağı sırada Anna Pavlovna teyzesinin anlattıklarını dinlemek istediğini ileri sürerek Boris'i yanına çağırdı. Gözlerini kapayıp hüzünlü bir tavırla Helen'i işaret etti. ''Kocasını tanıyorsunuz değil mi? Ah, o ne mutsuz ve aynı zamanda ne olağanüstü bir kadındır. Onun yanında kocasından söz açmayın rica ederim, olmaz mı? Acısı zaten çok büyük.'' 7. Boris'le Anna Pavlovna herkesin toplandığı gruba döndükleri sırada konuşmaları Prens Hipolit yönetmekteydi. Oturduğu koltukta öne doğru kayarak Prusya kralı dedi ve bunu söyleyince güldü. Herkes ona doğru dönünce Hipolit bu sefer Prusya kralı diyerek neyi kastediyorsunuz diye sordu. Gene güldü ve gene sakin ciddi bir tavırla oturduğu yere iyice gömüldü. Anna Pavlovna belki bir şeyler söyler diye onu bekledi ama Hipolit'in başka bir şey söylemek istemediği kesinlikle anlaşılınca o dinsiz Bonapart'ın Potsdam'da Büyük Frederick'in kılıcını nasıl aşırmış olduğunu anlatmaya girişti. Büyük Frederick'in kılıcıdır ki diye başlayacak oldu ama Hipolit sözünü kesti. Prusya kralı ha dedi. Ve herkes ona doğru dönünce bir gülümseyişle özür dileyerek sustu. Anna Pavlovna yüzünü buruşturdu. Hipolit'in arkadaşı Montemart kesin bir tavırla ona döndü. Prusya kralı demekle neyi kastediyorsunuz? Söyleyin bakalım. Hipolit güldü. Sanki gülüşünden kendisi de utanıyordu. Yalnız şunu söylemek istiyordum ki Prusya kralı için savaşmakla yanlış bir iş yapıyoruz. Viyana'da işittiği bir fıkrayı anlatmak kararındaydı. Boris önemli bir tavırla gülümsedi. Gülümseyişinde hem alaylı hem de şakayı beğendiğini gösteren bir hava vardı. Şakanın bırakacağı etkiye göre ayarlamıştı kendini. Herkes güldü. Anna Pavlovna kırış kırış olmuş kısa parmağını onu korkutmak istiyormuş gibi salladı. Yaptığınız sözcük oyunu çok hınzırca, çok zekice ama haksız. Biz savaşı Prusya kralı için yapmıyoruz, haklı ilkeler uğruna yapıyoruz. Ah ne fesattır bu Prens Hipolit. Konuşmalar bütün gece sürdü. Özellikle siyasal haberlerden söz ediliyordu. Suarenin sonunda Çar'ın verdiği ödüllerden söz açılınca söyleşi daha da koyulaştı. Derin zekalı adam, geçen yıl NN üzerinde Çar'ın resmi bulunan bir tabaka almıştı ya, niçin bu yıl SS aynı ödülü almasın? Diplomat, özür dilerim, Çar'ın resmi bulunan tabaka bir ödüldür, bir rütbe sayılmaz. Daha doğrusu bir armağandır. Ama geçmişte başka örnekleri de oldu. Bunlardan Schwarzenberg'i hemen belirtebilirim. Bir başkası karşı çıktı. Böyle bir şey olanaksız. Bahse girelim. Büyük nişansa o başka. Herkes gideceği sırada o gece bütün toplantı boyunca çok az konuşmuş olan Helen gene Boris'e döndü, sevecen, anlamlı bir tavırla salı günü evine gelmesini buyurur gibi rica etti. Gülümseyerek buna çok ihtiyacım var dedi. Anna Pavlovna da kendisini hep koruyan o yüksek varlıktan söz ettiği zamanlardaki gülümseyişiyle Helen'in sözünü destekledi. Helen, Boris'in Prusya ordusu konusunda söylediği kimi sözlerden ötürü birdenbire sanki onunla görüşmek zorunluluğunu duymuştu. Genç adam salı günü evine gelince ona bu zorunluluğun nedenini anlatacağına söz verir gibiydi. Boris, salı akşamı Helen'in güzel salonuna gittiği zaman orada bulunmasının niçin gerekli olduğunu açıkça öğrenemedi. Salonda birçok başka konuk da vardı. Kontes onunla az konuştu, ancak genç adam veda edip elini öperken tuhaf bir biçimde, hiç gülümsemeden ve birdenbire "Yarın akşam yemeğe gelin, kesinlikle gelmelisiniz" diye fısıldadı. Boris, Petersburg'a o gelişinde Kontes Bezuhova'nın evinde sık sık görünen bir yakını oldu. 8. Savaşlar günden güne kızışmaktaydı ve çarpışmalar adım adım Rus sınırlarına yaklaşmaktaydı. İnsanlık düşmanı ilan edilmiş olan Bonaparte'a dört bir yandan lanetler yağıyordu. Köylerde kura erlerinin yanı sıra gönüllüler toplanıyordu. Bu arada her zamanki gibi yalan yanlış, dolayısıyla da karşıt yorumlara konu olan bir dizi haber geliyordu savaş alanlarından. Yaşlı Prens Bolkonski'nin, Prens Andrei'nin ve Prenses Maria'nın yaşamları 1805 yılından beri epey değişmiş bulunmaktaydı. Şöyle ki, 1806 yılında yaşlı Prens Bolkonski, o çağda bütün Rusya'daki milis güçlerinin başına getirilmiş 8 başkomutandan biriydi. Özellikle oğlunu öldürülmüş varsaydığı günlerde belirginleşmiş olan ve yaşlılığından ileri gelen güçsüzlüğünü hiçe sayarak çarın atadığı bu görevi üstlenmekten kaçınmak hakkını kendinde görmemişti. Tam tersine karşısına çıkan bu yeni kendini gösterme fırsatı onu kamçılamıştı ve güçlendirmişti. Görevlendirildiği 3 ilde aralıksızca dolaşıp durmuştu. Görevini yerine getirmede işkolikliğe vardırıyordu titizliği. Buyruğu altında çalışanlara amansızca denecek kadar sert davranmaktaydı ve bütün işlerle en küçük ayrıntılarına varıncaya kadar doğrudan doğruya kendisi ilgilenmekteydi. Prens Nikolay, dedesi torununa öyle diyordu. Babasından artık matematik dersleri almıyordu ve yanında çocuğun süt annesi olduğu halde onun çalışma odasına gitmekteydi. Bebek Nikolay, süt annesi ve dadı Savişna ile birlikte ölen prensesin dairesine yerleştirilmişti. Prenses Maria hemen hemen bütün gününü çocuğun odasında geçiriyordu. Küçük yeğenine elinden geldiğince annelik ediyordu. Bayan Bourienne de bebeği tutkuya varan bir sevgiyle sevmekte ya da öyle görünmekteydi. Dolayısıyla da Prenses Maria küçük meleğe, yeğenine bu adı takmıştı. Dadılık etmek ve onunla oynamak zevkinden zaman zaman kendisini yoksun kılıp yerini Fransız arkadaşına bırakıyordu. Lisicori'deki küçük kilisenin yanı başında küçük prensesin mezarı üzerinde küçük bir türbe vardı. Kanatlarını açarak uçmaya hazırlanan mermerden bir melek heykeli konulmuştu bu türbenin içine. İtalya'dan getirtilen bu mermer meleğin üst dudağı gülümseyecekmiş gibi biraz yukarıya doğru kalkıktı. Ve bir gün Prens Andrei ile Prenses Maria türbeden çıkarlarken bu meleğin yüzünün ne tuhaftır, ölen genç kadının yüzünü anımsattığını açıklamışlardı birbirlerine. Prens Andrei'nin ne o gün ne de daha sonra kız kardeşine söylemediği daha tuhaf bir husus vardı. Yontucunun rastgele o yüze sindirdiği anlatımda, ölmekte olan eşinin yüzünde gördüğü o yumuşak ve dargın anlatımı görür gibi olduğuydu. O heykelin yüzü de, "Ah, bana bunun için yaptınız," diyordu sanki. Yaşlı prens, Prens Andrei döndükten kısa bir süre sonra, Boguçarovo'nun oğlunun payı olarak ayırıp ona vermişti. Lisigori'den 55 kilometre kadar uzakta bulunan büyük bir çiftlikti Boguçarovo. Prens Andrei, gerek Lisigori kendisi bakımından acı anılarla dolu olduğundan, gerek babasının ters karakterine karşı koyacak gücü kendinde bulamadığından, Ayrıca yalnız kalmaya da ihtiyaç duyduğundan babasının bu tutumundan yararlanmış. Boguchárovo'da yeni binalar yaptırmaya koyulmuş ve vaktinin büyük bir kısmını yeni çiftliğinde geçirmeye başlamıştı. Austerlitz Savaşı'ndan sonra orduda artık görev almamaya kesinlikle kararlıydı. Savaş yeniden başlayıp da herkes hizmet etmek zorunda kaldığı takdirde sıradan er olarak göreve koşulma zorundan kurtulmak için de babasının buyruğu altında milis güçlerini toparlanma işini üstlenmişti. Yaşlı prensle oğlu 1805 seferinden sonra rollerini bayağı değiştirmişlerdi. Yeni işine büyük bir heyecanla sarılmış olan yaşlı prens, gerçek anlamda bir savaşın her bakımdan iyi sonuçlanacağını düşünmekte, buna karşılık Prens Andrei savaşa katılmama kararında olduğundan böyle bir seferin ancak kötü sonuçlanacağına üzülerek inanmaktaydı. Yaşlı prens 1807 yılının 26 Şubat günü bölgeyi dolaşmaya çıktı. Prens Andrei de Lizigori'de kalmıştı, babasının evden her ayrılışında olduğu gibi. Küçük Prens Nikolay 4 gündür hastaydı. Yaşlı prensi görmüş olan arabacılar, Prens Andrei'ye bir takım belgelerle bir de mektup getirdiler kent dönüşünde. Prens Andrei'nin özel uşağı, onu çalışma odasında bulamayınca hemen Prenses Maria'nın dairesine yöneldi ama prens orada da yoktu. Prens Andrei'nin küçük prensin dairesinde olduğunu öğrendi. Dadının yardımcılarından bir genç kız Prens Andrei'ye yaklaştı. Prens çocuk için yapılmış bir iskemleye oturmuştu, kaşlarını çatmış, yarıya kadar su dolu bir küçük kadehe, küçük bir şişeden titrek elleriyle ilaç damlatıyordu. Genç kız, "Özür dilerim sayın prensim," dedi. "Petruşa kimi kağıtlar getirmiş de size sunmamı söyledi." Sert bir sesle, "Neymiş neymiş?" diye sordu. Ve dikkati dağıldığından, eli de titrediğinden şişeden daha çok ilaç damlattı. Kadehi yere boşaltıp yeniden su istedi. Genç kız suyu koşturarak getirdi. Bir çocuk karyolası, iki sandık, iki koltuk, bir masayla çocuk için yapılmış bir masa daha ve Prens Andrei'nin oturduğu iskemle vardı odada. Pencereler sımsıkı kapalıydı. Masanın üzerinde ışığı çocuğun karyolasına düşmesin diye önüne ciltli nota defterleri konulmuş bir mum yanıyordu. Karyolanın yanında duran Prenses Maria yavaşça ağabeyine döndü. "Bekleyelim daha iyi," dedi, "sonra veririz." Prens Andrei kız kardeşine öfkeyle bakarak sert bir sesle konuştu. "Rica ederim, rica ederim. Saçmalayıp duruyorsun hep. Zaten bütün bunlar şimdiye kadar sana uyup beklediğim için başıma geldi. Al gör işte, yalan mı?" Prenses yalvaran bir sesle yanıt verdi. "Şimdi uyuyor abicim. İnan ki ben doğruyu söylüyorum. Biraz beklesek çok iyi olur. Uyuyor bak, uyuyor." Prens Andrei ağır aksak yerinden kalktı. Elinde kadehle ayaklarının ucuna basarak karyolaya yaklaştı. Bir an durduktan sonra kararsız bir tavırla kız kardeşine sordu. "Ne dersin Maria, uyandırmayalım mı gerçekten?" Prenses Maria, "Sen," diye kekeledi, "sen nasıl istersen elbet. Ama aslında ben öyle sanıyorum ki..." Bir an durup gene kekeleyerek ekledi. "Hayır hayır, sen nasıl istersen." Kendi tavrı baskın geldiği için hem ürkeklik duyarak hem de utanarak başını eğdi prenses. Ağabeyine fısıldayarak bir şeyler söyleyen genç hizmetçi kızı işaret etti.